yeni gün.
Merhaba sevgili dinleyenler, yeni güne hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Yıldırım ve Zeynep Karaışık. Ben Tülin Bilen, kumanda başında Burak Araroğlu. 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun. Sevgili dinleyenler, bugün programımızda ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız değerlendirecek bize. Ve gazetelerde öne çıkan başlıkları A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke'den dinleyeceğiz. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirmesini Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz'dan alacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timur Taş da bize gündemde yaşanan gelişmeleri anlatacak. Sevgili dinleyenler, gazete manşetleriyle başlıyoruz programımıza. İlk olarak Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi manşet haberinde fırsatçıya en ağır ceza şeklinde bir haberi almış. Rekabet Kurumu Başkanı Küle, yaş meyve ve sebzede fırsatçılara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı. Milliyet Gazetesi'nin diğer haberinde uzaktan eğitim 30 Nisan'a uzatıldı. Tatil olarak görmeyi Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını söyledi. Bir diğer gazetemize geçiyoruz sevgili dinleyenler, Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi manşet haberinde aydınlık yarınlar bizi bekliyor demiş. Başkan Erdoğan ulusa seslendi, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak süreçten en az hasarla çıkacağız. Ülkemizde 53 bin kişiyi evlerinde izlemeye, 8.554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi taburcu olurken 4.603 kişiden numune alarak tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konulan 1.872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 haftaya içinde kırabiliriz. Her sıkıntının üstesinden geldik. Bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor demiş Sabah Gazetesi'nin manşet haberinde. Diğer haberde ise devletimiz güçlü, sonuç alacağız. Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısından sonra koronavirüsle mücadele konusunda güven veren açıklamalar yaptı. Ve Yeni Şafak Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşet haberlerinden birisi en erken tedbir alan ülkeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin COVID-19'a karşı tedbirleri zamanında alan ender ülkelerden birisi olduğunu söyledi. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde yavaşlatılabileceğimizi vurgulayan Erdoğan, aksi takdirde daha ağır sonuçlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır dedi. Askeri fabrikada ilaç seferberliği. Milli Savunma Bakanlığı'na ait ilaç fabrikası seferber oldu. Geçmişi Kırım Harbi'ne kadar uzanan fabrika, Çin ve Japonya'da üretilen ve koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilacın muadilini üretecek. Maske ve antibakteriyel sıvı üretimi de hızlandı. İşte Türkiye dayanışması. Yeni Şafak'ın diğer manşet haberi, Türkiye de vatandaşlar dünyayı kasıp kavuran koronavirüs etkisini azaltmak için örnek bir dayanışma gösteriyor. Kiracısından kira almayan ev sahipleri, hastaneye gidemeyen hastaların raporlarına bakan doktorlar ve esnafa ücretsiz ekmek dağıtan fırıncılar mücadelede büyük moral oluyor. Kamu kurumları da yaşlıların hatrını ve ihtiyaçlarını soruyor. Yeni Şafak'ın diğer haberini sizlerle paylaşmak istiyoruz. İspanya'da Çin'i geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3434'e yükselirken vaka sayısı 7937 artışla 47610'a ulaştı. Ülke böylece can kaybında İtalya'dan sonra Çin'i geçen ikinci ülke oldu. İtalya'daki ölüm sayısı 6820, virüsün çıktığı Çin'de 3281. İspanya ordusu NATO'ya acil çağrı yaparak solunum cihazı ve test kiti istedi. Yeni Şafak'ın diğer haberi ise Prens Charles'da virüs çıktı. Koronavirüs İngiliz kraliyet ailesine de sıçradı. İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Son gazetemiz Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşet ilanı piyasaya ilaç gibi manşet haberi, piyasaya ilaç gibi haberiydi. Sicil affı, kısa çalışma ödeneğinin genişletilmesi, karşılıksız çeke cezanın önlenmesi ve kiradaki esnafa nefes aldıracak düzenlemeler meclisten geçti. İşe devam desteği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için işe devam desteği başlatıyoruz dedi. Hürriyet gazetesinin diğer manşet haberi, genç yaşında virüse yenildi. Koronavirüs Türkiye'deki kurbanlarından biri de özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı oldu. Ekmekler de poşete girdi. Tarım Orman Bakanlığı ekmeklerin kağıt ya da plastik ambalajla satılmasına karar verdi. Bazı tüketicilerin hijyen kurallarına uymaması nedeniyle böyle bir karar alındı.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Cuma Yavuz'dan alacağız. Kendisi şu anda hatta. Sayın Yavuz, hoş geldiniz programımıza.
İyi yayınlar, teşekkürler.
Teşekkür ediyoruz. Ankara gündemiyle ilgili bize neler anlatacaksınız?
Evet, koronavirüsle mücadele tüm alanlarda devam ediyor. Dün bilim kurulu toplantısı yapıldı ve iki bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kameraların karşısına geçti ve uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceği açıklandı. Öğrenciler bu hafta başı itibariyle uzaktan eğitime başlamıştı. 30 Nisan'a kadar öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Bununla ilgili gelişmeleri, detayları takip ediyor olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bakanlığı COVID-19'la mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verecek. Bugün önemli bir haber gelebilir oradan. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu açıklamayı yapacak. Tabii yine koronavirüs gündemiyle ilgili diğer haber başlıklarımız da var. Sağlıkla ilgili haber başlıklarımız var. Nasıl korunmalı, virüse karşı ne tüketilmeli bununla ilgili. Bazı besinlerin iyi geldiği, virüsten, bakterilerden koruduğu ifade ediliyor. Peki bunlar gerçekten, mesela bunların başında sirke geliyor, virüsten koruyor mu? Bununla ilgili bir haber başlığımız olacak. Koronavirüs gündeminin ön planda olduğunu söylemek gerekir. Güvenli uzaktan çalışma tavsiye ediliyor bugünlerde. Hem kamu çalışanlarına hem de özel sektöre. Peki bu güvenli mi uzaktan çalışma, koronavirüsten korunurken? Diğer tedbirler alınıyor mu uzaktan çalışırken, nelere dikkat edilmeli şeklinde bir haber başlığımız var. N95 maskesi malum çokça zikrediliyor, ifade ediliyor. Bunu kimler kullanmalı, herkes bu maskeyi kullanmalı mı şeklinde haber başlıklarımız bulunuyor. Mecliste de tabii ki virüse karşı bazı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda termal kameralar yerleştirildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yurt dışındaki Türklerin durumuyla ilgili gelişmelerde takip ediliyor. İnfaz düzenlemesi de mecliste gelen başlıklardan birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını toplanan heyet taslak üzerinde görüştü. Muhalefetle ikinci tur görüşmeler yapılabilir diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
Teşekkür ediyoruz.
Kolay gelsin.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyenler, gazetelerde öne çıkan başlıkları A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke ile değerlendireceğiz. Kendisi şu anda hattımızda. Levent Eke, hoş geldiniz programımıza.
Gülün Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Eke, Milliyet Gazetesi fırsatçı en ağır ceza şeklinde bir gazete manşeti var. Bu haberi nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii Rekabet Kurumu'nda bugün kritik bir toplantı yapılacak fırsatçılara fırsat vermemek adına. Normal zamanlarda vatandaşların kabul edemeyeceği bir şey. Şimdi korona salgınıyla Türkiye son derece hızlı ve son derece başarılı bir şekilde mücadele ederken gündeme gelmiş durumda. Tabii ki bu Rekabet Kurumu'nun ilgi alanında ve dünden gelen bir açıklama da var Rekabet Kurumu'ndan. En ağır cezalar verilecek diyor fırsatçılara. Fırsat tanınmayacağının altını çiziyor. Çok doğru bir hamle bence. Krizi fırsata çevirmek isteyenlere bence de bu dönemde asla fırsat verilmemeli. Ve Rekabet Kurumu'nda yapılacak bugünkü toplantının son derece kritik olduğunu ve fırsatçılara en ağır cezaların verileceğini bekliyorum. Doğru bir hamle olarak da nitelendirebiliriz Rekabet Kurumu'nun bugünkü toplantısını.
Sayın Eke, biz de vatandaş olarak fırsatçıları şikayet edebiliyoruz değil mi?
Tabii ki Rekabet Kurumu'nun kapıları açık. Bunları gördüğümüz anda örneğin Süleyman Soylu açıkladı, el konulacağını belirtti maskeler hakkında. Ancak maskelerde fahiş fiyat artışlarına gitmek isteyenler var. İşte bunları gördüğümüz anda hemen şikayet edebiliriz ilgili mercilere ve bunların gereken cezaları almasını sağlayabiliriz. Tabii ki sizin de altını çizdiğiniz gibi bir vatandaş olarak bizim yapmamız gereken, sorumlu bir vatandaş olarak göstermemiz gereken, hareket atmamız gereken adım bu olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii bir yandan da aslında Rekabet Kurumu ve fırsatçılar demişken hükümetin aldığı ekonomik tedbirler de var aslında. Bunlardan da biraz bahsedeyim isterseniz. Önemli bir paket, önemli maddeler geçti çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz de yakından takip ettik. Parlamento muhabiri olarak koronavirüsle mücadele kapsamında yapıldı bu. Hatırlarsanız 18 Mart'ta açıklamıştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomik paketi, ekonomik istikrar kalkanı paketi adı altında bir dizi başlık, bir dizi önlem açıklamıştı. İşte bu önlemlerin hayata geçmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yasal düzenlemeler sayesinde oldu. Dilerseniz hatırlatayım neler kabul edildi. Can suyu, ekonomiye can suyu olarak nitelendirilebilecek pakette. En düşük emekli maaşı örneğin 1500 liraya çıkıyor. Emeklilere bayram ikramiyesinin 1 Nisan'da ödenmesinin yasal zemini hazırlanıyor. Yine çok önemli başlıklar var. Devam edeyim. 1 Nisan 2020'de başlaması öngörülen konaklama vergisi 6 ay öteleniyor. Vergi 1 Kasım 2020'den itibaren uygulamaya başlanacak. Bir diğer madde var, kısa çalışma ödeneğine ilişkin. Koronavirüs salgınının iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini bertaraf etmek için kısa çalışmadan yararlanma koşulları kolaylaştırılmış durumda bu geçen paketle birlikte meclisten. Artık daha fazla kişinin bundan yararlanmasının önü açılıyor diyebiliriz. Yine değişiklikler var. İş gücü kaybının en aza indirilmesi için, işletmelerin olağanüstü şartlara uyum sağlayabilmesi için telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılıyor. Kısmi süreli çalışanların, puantaj usulü çalışanların ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu da yine kaldırılıyor bu pakette. Önemli bir başlık var. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınanlar da alt kapsamına giriyor. Bu durumda olanların olumsuz kayıtları bundan böyle dikkate alınmayacak. Bir önemli daha başlık var. O da karşılıksız çek suçundan mahkum olanları ilgilendiriyor. Bunlar da çek bedelinin onda birini alacak ve ödemesi durumunda artık hükmün infazından kurtulacaklar. Hükmün infazı durdurulacak diyebiliriz. Peki bunlar ne yapacaklar sonrasında? Kalan borç ikişer ay arayla 12 taksitle ödenecek ve bu şekilde borçlu tanınan sürede borcunu öderse hapis cezasından kurtulmuş olacak. Bir başlık daha var. Onu da ekleyeyim son olarak. Hı hı. 1 Mart 2020 ile 30 Mart 2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedelinin ödenememesi bundan böyle tahliye gerekçesi sayılamayacak. Bu da çok önemli bir pakette. Buna da değinmiş olayım.
Sayın Eke, bir diğer haber de uzaktan eğitim 30 Nisan'a uzatıldı. Dün bilim kurulu toplantısının ardından böyle bir açıklama geldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklama çok önemliydi. Okullardaki verilen aranın uzayıp uzamayacağı yönündeki soruya Başkan Erdoğan koronavirüs bilim kurulunu yani bilimi adres göstererek cevap vermişti. Oradan ne karar çıkarsa ona uymamız gerektiğinin altını çizmişti. Sizin de belirttiğiniz gibi dün önemli bir toplantı vardı Sağlık Bakanlığı'nda. Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı ki o toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da vardı. İşte tüm bu başlıklar uzun süreli toplantıda ele alındı, eline boyuna değerlendirildi. Okulların yeniden açılmasının koronavirüs riskini arttırıp arttırmayacağına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Tabii bilim kurulu üyeleriyle, bilimle birlikte yapıldı bu değerlendirme. Tabii belirttiğimiz gibi uzun soluklu bir toplantıydı ve o uzun soluklu toplantının ardından da okulların eğitime verdiği aranın 30 Nisan'a kadar uzatılması yani yaklaşık bir ay daha uzatılması yönünde bir karar çıktı. Tabii ki altını bir kez daha çizelim. Korona riski ve salgının okullarda, çocuklarda yayılmaması için bu adım atılmış durumda. Tabii çocuklar eksik mi kalıyorlar eğitimden, derslerinden? Değil, EBA sistemi televizyonlar üstünden, EBA sistemi internet üstünden, EBA sistemi üstünden çocuklara eğitim, müfredat, harfiyen müfredat programı verilmiş oluyor. Bu şekilde de eğitimde bir açık meydana gelmemiş oluyor. Altını bir kez daha çizelim. Ziya Selçuk dün önemli bir cümle kurmuştu. Eğitim ve çocukların hayatını eğitim tabii ki telafi edilebilir ancak can kayıpları asla demişti. Ben de bunun altını bir kez daha çizmiş olayım. Eğitim öyle ya da böyle eninde veya sonunda bir şekilde telafi edilebilir ancak can kaybının telafisi yok.
Evet, önemli olan sağlık tabii ki. Sayın Eke, Yeni Şafak gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözüne vermiş ve haber yapmış. En erken tedbir alan ülkeyiz demiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir cümle daha ekleyeyim o kritik ulusa sesleniş konuşmasından. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor evet, diyor Başkan evet. Erdoğan. İkisi de son derece önemli cümleler. Evet, ben de buna inanıyorum. Aydınlık yarınlar kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği gibi yaklaşık 2-3 hafta içinde sanıyorum kendisini gösterecektir. Sanıyorum Türkiye verdiği mücadeleyle attığı erken adımlarla koronavirüs salgınını kısa sürede geride bırakacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözüyle ben de vatandaşlara bir şekilde seslenmiş olayım. OHAL ilan etme konusunda, Türkiye'nin ülkenin OHAL ilan etmesi konusunda, dışarıya çıkma yasağı ilan etmesi konusunda herkes kendi OHAL'ini ilan etsin demişti Sağlık Bakanı. Ben de aynı düşüncedeyim. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli ve sosyal mesafeyi korumalı ancak bu salgının üstünden bu şekilde gelebiliriz diye düşünüyorum.
Sayın Eke, Yeni Şafak'ın diğer haberi askeri fabrikada ilaç seferberliği şeklinde. Fabrikalarda ilaç seferberliği de başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Topyekün bir savaş, topyekün bir mücadele vermesi gerekiyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yaşayanların, vatandaşların A'dan Z'ye ister asker olsun, ister sivil olsun, ister kamu olsun, ister özel olsun topyekun bir mücadeleyle ancak bu salgının, ancak bu tehlikenin, ancak bu riskin yenilebileceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla çok önemli bir adım, benzer adım özel hastanelerden de aslında gelmeye başladı. Başta koronavirüs salgınına ilişkin hastalar kabul edilmiyordu. Salgın hastası, pandemi hastanesi olmadığı gerekçesiyle özel hastanelerin ancak hükümetin yayınladığı genelgenin ardından özel hastaneler de tıpkı askeriyenin olduğu gibi taşın altına elini koymuş durumda. Belirttiğim gibi topyekün bir mücadele gerekiyor. Sen ben değil, birlikte buna mücadele etmeliyiz, birlikte savaş vermeliyiz koronavirüs salgınına karşı. İşte askeriyeden gelen bu adım da son derece olumlu. Benzer adımlar toplumun her kesiminden, her alandan, her sermaye grubundan gelirse sanıyorum mücadele daha hızlanacak, mücadele daha kolaylaşacaktır.
Sayın Eki, biraz Türkiye'den dünyaya, dünyadaki haberlere de değinelim istiyoruz. İspanya'da Çin'i geçti şeklinde bir haber var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çin, biraz önce konuştuğumuz gibi savaştaki en önemli done sosyal izolasyon, sosyal mesafeyi korumak. Sanıyorum Çin bunu başardı ve geliştirdiği ilaçlarla da buna katkı vererek salgını bir anlamda kontrol altına aldı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi salgının merkezi artık Çin'den, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kaymış durumda. Ki bunun en büyük sebebi de işte o belirttiğimiz gibi sosyal mesafeyi ve gereken adımları zamanında atmamış olması Avrupa ülkelerinin. İşte İtalya'da gördük, insanlara evinde kal çağrısı yapıldı ancak İtalyanlar buna uymadı. İspanyollar da benzer adımlar attılar, onlara da evinde kal çağrısı yapıldı ancak onlar da tıpkı İtalyanlar gibi bu çağrıya uymadılar. Bir anlamda tırnak içinde salgını hafife aldılar ve bedelini ağır ödediler ne yazık ki ve ödemeye de devam ediyorlar. Cumhurbaşkanının altını çizdiği gibi Türkiye en erken önlem alan ülkelerden biriydi. İşte bir anlamda belki bunun ve sokağa yasak yaşlar için verilmiş sokağa çıkma yasağına da uyulmasıyla birlikte Türkiye nispeten Avrupa ülkelerine nispeten yine salgını daha hafif atlatacak inşallah diyelim. Ancak İspanyollarda sizin de belirttiğiniz gibi ölüm sayısı ne yazık ki son derece artıyor. İtalya'da da Fransa'da da benzer rakamlar geliyor. Bu tabii ki Türkiye, Avrupa veya diğer ülkeler, diğer kıtalar sorunu değil. Dünyanın tamamının sorunu ve sanıyorum dünya ülkelerinin birbirine yardım etmesi gerektiğinin de gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış oluyor koronavirüs salgınıyla birlikte.
Hürriyet gazetesinin bir haberi var. Tecavüzcüye af mı olur şeklinde. 100 bin mahkumun tahliyesini sağlayacak taslağa tecavüzcülerin de dahil edilmesi kadın derneklerini isyan ettirdi. Siz bu haberi nasıl yorumluyorsunuz?
Tabii altına çizelim. Yakından takip ettiğimiz başlıklardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento muhabiri olarak henüz netleşmiş bir şey yok. Taslak metin üstünden, AK Parti'nin hazırladığı taslak metin üstünden konuşuluyor, tartışılıyor, diğer partilerle görüşülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile iki kere görüşüldü AK Parti heyeti olarak. Pazartesi günde diğer muhalefet partilerinin kapısı çalındı. Hatırlatalım CHP, İYİ Parti, HDP ile görüş alışverişinde bulundu AK Parti. Ancak altını bir kez daha çizeyim. Başta belirttiğim gibi henüz kesinleşmiş bir şey yok. Yani kapsam içine kim girecek, kapsam dışında kim kalacak? Bunlar netleşmiş değil. Dün de kritik bir görüşme vardı, onu da hatırlatayım. Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti'nin meclis yönetimiyle telekonferans yöntemiyle görüştü. İşte o görüşmede de enine boyuna değerlendirildi infaz paketi. Ne getiriyor, ne götürüyor ince detaylarına kadar çalışıldığını belirtebiliriz. Tabii orada da henüz son karar verilmiş değil. Ancak bu hafta tamamlanmadan muhtemelen AK Parti'nin teklifini tamamlaması ve meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Tabii önemli düzenlemeler var o pakette. Dilerseniz onlardan da bahsedeyim.
Buyurun.
Cezaevinde geçirilmesi gereken süre kısalıyor paketle birlikte. %50 infaz indirimi uygulanması söz konusu. Tabii bunlar da kesinleşmiş değil. Sadece taslaktan edindiğimiz bizim izlenimler. Onları aktarıyorum. Bunu vurgulayayım. AK Parti koşullu salıverilmede uygulanan 3-2'lik oranın yarı yarıya düşürülmesi düşüncesinde. Mükerrirler, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında 4-3 olarak uygulanan koşullu salıverilme oranının 3-2'ye çekilmesi söz konusu. İşte bu da Hürriyet gazetesindeki habere delalet ediyor. Ancak belirteyim bir kez daha, henüz kesinleşmiş bir şey yok. Kasten öldürme suçu ve terör suçları ile örgütlü suçlarda ise koşullu salıverme oranında herhangi bir değişiklik düşünülmüyor. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına dönük adımlar da atılacak paketle birlikte. Bu nasıl sağlanacak?
Sevgili dinleyenler, hattımız kesildi. Levent Eke'ye çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarından dolayı.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüs kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıklara olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Sevgili dinleyenler, ekonomideki gelişmeleri Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz'la değerlendireceğiz. Kendisi hattımızda şu anda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirleri nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi tabii zaten bir süreden bu yana dünyanın bütün ekonomileri, yani bütün ülkeleri üç şeye odaklanmış durumda. Bir tanesi sağlık, bir tanesi ekonomi, bir diğeri de eğitim. Bu üç başlık çok önemli. İşte biliyorsunuz Türkiye'de de özellikle sağlık ve eğitim konusunda çok ciddi adımlar atıldı bu süreçte hastalıkla mücadele kapsamında. Arkasından da ekonomik adımlar geliyor. Şimdi hastalığın izlediği seyir ve yaygınlaşması açısından baktığımızda bu faz için, yani ekonomi üzerindeki etkilerine baktığımızda bu faz için şu ana kadar alınan tedbirler aşama aşama, kademe kademe iyi görünüyor. Özellikle vergilerin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneklerinin artırılması, başta kamu bankalar olmak üzere özel bankaların da yavaş yavaş sisteme dahil olarak kredi borçlarını ötelemesi, yeniden yapılandırmaya imkan sağlaması gibi pek çok unsur şu anda, yani bu faz için oldukça iyi görünüyor. Türkiye tabii bu konularla, yani ekonomiye etki eden ekonomi dışı faktörlerle mücadele konusunda oldukça iyi tecrübe kazandı. Son 7 yılı gözümüzün önüne getirirsek, işte sokak olayları, darbe girişimleri başta olmak üzere pek çoğu ekonomiye doğrudan etki eden ancak hiçbir makroekonomik faktörle açıklanamayan gelişmeleri iyi yönetti. Buradan elde ettiği bir tecrübe var. Dolayısıyla baktığımızda Türkiye diğer ülkelere kıyasladığımızda daha sakin, daha akılcı, daha yavaş bir şekilde gidiyor. Bu açıdan değerlendirirsek Türkiye ekonomisinin önümüzdeki süreçte oluşabilecek olası risklere yönelik de hazırlığı olduğunu görüyoruz. Sakin gidiyor, yavaş gidiyor. Günü geldiği zaman ihtiyaç olan paketi açıklıyor. Peki diğer ülkelerle kıyasladığımızda nasıl bir durum var? Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi panik yaptığını görüyoruz. Zaten küresel finansal sistemde de panik havasını Amerikan Merkez Bankası Fed başlattı. Daha hastalık bu kadar yaygın değilken ve açıkçası piyasalar daha sakin karşılarken Amerikan Merkez Bankası olağanüstü bir toplantı gerçekleştirip faizleri 50 bas puan indirmişti. Ondan sonra piyasalarda zaten bir panik havası başlamıştı. Sonrası Avrupa ülkelerine baktığımızda çok yüksek miktarlarda işte 100 milyarlarca dolarla ifade edeceğimiz kurtarma paketleri, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele paketleri ilan ettiler. Bütün bu panik havası zaten sorun yaşayan dünya ekonomisini ve sorun yaşayan gelişmekte olan ekonomileri etkilemeye başladı. Bu açıdan baktığımızda sakin kalmak, yavaş ilerlemek, yani böyle panik hareketlerden uzak durmak ekonomi yönetimi açısından iyi bir strateji gibi görünüyor.
Sicil affı, kısa çalışma ödeneğinin genişletilmesi, karşılıksız çeke cezanın önlenmesi ve kiradaki esnafa nefes aldıracak düzenlemeler meclisten geçti. Bu düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bunların tamamı biliyorsunuz işte bu özellikle 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağına tabi olması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmese bile vatandaşların evde kalması için yapılan telkinler neticesinde oluşan bir ekonomik atmosfer var. Burada da bu oluşan ekonomik atmosferde de insanların dışarıya çıkmaması veya daha az çıkması, iş yerlerinin işte özellikle alışveriş merkezlerinin önemli bir kısmı kapandı. Alışveriş merkezlerinin içerisindeki pek çok zincir mağaza da kapandı. Buralarda gelir kaybı olacak. Bu oluşan gelir kaybı, işletmelerin yaşadığı bu gelir kaybı iki şeyi etkileyecek. Bir, eğer dükkanları kiraysa, kiradan artsa bu kiraların ödenmesiyle ilgili sorun yaratabilecekti. İkincisi de çalışanların ücretlerinin ödenmesiyle ilgili sorun oluşabilecekti. Çünkü gelir elde etmeyen bir işletme ne kirasını ödeyebilir, ne vergisini ödeyebilir, ne de çalışanların maaşlarını ödeyebilir. Dolayısıyla buradaki sıkıntılı alan görüldüğü için meclisteki düzenlemede buraları rahatlatacak. Yani tam olarak bütün kirayı devlet ödemeyecek. Tam olarak bütün işçi primlerini devlet ödemeyecek. Doğru. Ama bunu yapan zaten dünyada başka bir ülkede yok. Ancak işletmeleri rahatlatacak, işletmelerin önünü açacak, bir süre nefes aldıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın ifadesiyle işe devam etmeleri için, işe devam kredisi dediğimiz, işe devam edebilmeleri için önemli bir kaynak aktarılmış oluyor. Tabii burada bir önemli konu da kredi garanti fonu. Kredi garanti fonu biliyorsunuz kritik dönemlerde önemli atılımlarla Türkiye ekonomisinin önünü açacak, rahatlatacak adımlar atmıştı. Yine kredi garanti fonunda önemli bir paket var. Bu paket tabii yaratacağı dışsallıklar ve çarpan etkisiyle çok daha büyük. Yani o açıklanan 100 milyar dolarlık paketin içerisinde 25 milyar dolarlık kısmı kredi garanti fonu gibi görünüyordu ama kredi garanti fonundan sağlayacağınız o 25 milyar TL'lik kefalet toplamda çarpan etkisiyle 400 milyar TL'ye kadar bir kredi kanalı oluşturabilir. Bunlar dediğim gibi bu aşamalar için, hastalığın bu aşaması ve ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağını düşündüğümüzde yeterli önlemler. Ama tabii hastalık ne zaman kontrol altına alınacak, ne zaman normal hayatımıza döneceğiz, bunu tabii çok kestiremiyoruz. Bu biraz da vatandaşlarımıza bağlı. Evde kalma süresinin artırılması, dışarıya çıkmanın azaltılmasıyla hastalıkla daha kolay mücadele edeceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok evde kalırsak, dışarıyla olan irtibatımızı, toplu ortamlarla olan irtibatımızı ne kadar sınırlandırırsak o kadar hızlı bir şekilde ekonomide yeniden dengeye gelip toparlanmaya başlayacaktır.
Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. KOBİ'lere üçlü koruma paketini nasıl değerlendiriyorsunuz? Alacaklar 3 ay ertelenecek deniliyor.
Şimdi Türkiye ekonomisinin %99,8'i KOBİ'lerden oluşuyor. Yani Türkiye'deki toplam işletmelerin %99,8'i KOBİ'lerden oluşuyor. Dolayısıyla hem verginin hem istihdamın hem de üretimin neredeyse tamamına yakını KOBİ'lerin sırtında. Dolayısıyla KOBİ'lerin böylesi bir dönemden etkilenmemesi veya etkinin en azından indirilebilmesi için özellikle başta KOSGEB olmak üzere ve Halkbank, işte biliyorsunuz KOBİ'lerin bankası, KOBİ'lerin ağırlıklı çalıştığı banka, bunların çok ciddi adımları zaten başlamıştı. Şimdi bu son yapılan düzenleme ve getirilen tedbirlerle beraber KOBİ'lerin de bu süreçten en az etkileneceği bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Tabii burada önemli olan konu şu, buradaki ilan edilen pek çok paketten ve teşvikten yararlanabilmek için istihdam kısmına dikkat edecek hükümet. Yani işçi çıkarmaması gerekiyor işletmelerin, bunların bu paketlerin önemli bir kısmından faydalanabilmesi için. Yani biz de biliyorsunuz bütün dünyada olduğu gibi ilk feragat ettiğimiz şey işçi sayısı. Yani bir işletme sorun yaşamaya başladığı anda hemen işçi sayısını azaltmaya gidiyor. Oysa bu durum yani ekonomik gerekçelerle ortaya çıkan bir durum değil. Tamamen bir hastalığın ekonomi üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla insanların gelirlerini azaltacak veya gelir kaybına uğramasına neden olacak bir ortamın oluşmaması gerekiyor. Zaten bu paketlerde de iki şey ön planda. Bir, işin devam etmesi, işletmelerin devam etmesi. İki, istihdamın devam etmesi. Yani işçi çıkarmalarının önüne geçmek. İşte biraz önce de söylediğimiz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi kısa çalışma ödeneğinin genişletilmesi, kapsamının genişletilmesi, miktarının artırılması başta olmak üzere istihdamı destekleyecek pek çok paket de gündemde.
Sayın Yılmaz, değerli açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyenler, Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Dünyayı alarma getiren koronavirüsünden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayalım. Yıkanmamış ellerle ağız, yüz, burun ve gözlerimize dokunmayalım. Çocuklarımıza hijyen kurallarını sürekli hatırlatalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzımızı ve burnumuzu tek kullanımlık kağıt mendille kapatalım ya da dirsek içini kullanalım. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye, bol sıvı tüketmeye ve temiz hava almaya dikkat edelim. Korunma yollarını biliyor ve uyguluyorsak hastalıklardan korkmamıza gerek yok.
Sevgili dinleyenler, gündemde yaşanan gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş'tan dinleyeceğiz. Sayın Timurtaş hattımızda.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Timurtaş, gündemde yaşanan gelişmelerin başında koronavirüs geliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ülkemizde ve dünyadaki koronavirüsle ilgili yaşananları karşılaştırdığınızda neler ön plana çıkıyor?
Koronavirüs salgını 2020'nin temel unsurlarından bir tanesi haline geldi. Yani gündemi belirleyen konuların başında geldi. Açıkçası yani 2020 yılında ciddi bir resesyon bekliyorduk. Yani bir dünyada ekonomik daralma bekliyorduk. Dolara da ciddi bir düşüş bekleniyordu. Bununla ilgili özellikle İngiltere menşeli The Economist dergisinin 2020 yılı kapağıyla ilgili verdiği şifrelerde dünyada yaşanacak olan bir takım gelişmelere de işaret edilmişti. Bizler de 2019'un sonunda yayınlanan o derginin kapağını incelediğimizde, ki Rothschild ailesine ait bir dergidir, 2020'nin kolay geçmeyene dair bir takım işaretler görmüştük. Dünyada da büyük bir ekonomik kaos bekleniyordu. Koronavirüs tabii tüm bunların başında gelmiş oldu ve ekonomiyi de etkileyen, dünyadaki bütün hareketliliği etkileyen, tüm sistematiği etkileyen, bundan sonrasının geçmişle kıyaslandığında asla eskisi gibi olmayacağını gösteren ve ilginç mesajlar da veren bir şey haline geldi. Yani doğru okumalar yapılırsa ilginç mesajlar veren bir pandemi haline geldi. O yönde bir kere çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Çok tarihi bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi dünyayla kıyasladığımızda vaka sayısında hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. Ölümlerde de benzer şekilde maalesef hızlı bir artış var. Tabii iyileşme sayıları yeni açıklanmaya başlandı. Bu da güzel bir haber. Ancak genel manada tabloya baktığımızda bu şekilde gidebilirsek belli bir kontrol düzeyinde gidiyoruz anlamına gelir ve açıkçası dünyadaki durumla karşılaştırdığımızda da korkulacak bir şeyin olmadığını söylemek mümkün. Fakat burada en önemli şey kontrol altında tutabilmek. Yani şu anki vaka sayısının ne olduğu çok önemli değil aslında. Yani bugün virüs Türkiye'ye girmiş olsaydı, bugün itibariyle girmiş olsaydı, şu an sadece bir tane vaka olmuş olsaydı ama bizler de işin ciddiyetinde olmadan, hiçbir önlem tedbir almadan ve kontrolümüzün altına almadan olayı eğer sadece izci olsaydık, o bir tane vaka benim için çok ürkütücü olurdu. Çünkü bir kişiden on binlerce kişiye çok rahatlıkla bulaşabilen bir virüsten bahsediyoruz. Ancak vaka sayısı binlerde dahi olsa, eğer bir kontrol söz konusuysa, yani hükümetin, devletin ve bizlerin kontrolü altında yürüyen bir süreç varsa, bu çok korkutucu olmaz. Vaka sayılarında normalde geometrik artış oluyor. Yani işte 1, 2, 4, 8, 16, 32 vesaire şeklinde, hani sürekli katlanarak artan bir şey oluyor. Ancak Türkiye'de son 3-4 gündür işte açıklanan vakalarda hani ortalama 250-300 bandında yeni vaka sayısı açıklanıyor. Tabii eğer yeterince şey yapılabiliyorsa, yeterince test uygulanabiliyorsa, daha doğrusu başvuran ve test uygulanmaya uygun görülen her bireye test uygulanabiliyorsa, bu vaka sayıları kesinlikle korkutucu değil. Yani günlük 300-400 tane yeni vaka katlanmadan belli bir düzeyde devam eden yeni vaka sayısı ürkütücü bir durum olmaz. Onun için ilerleyen zamanlarda uygulanan test sayısının miktarını bir gözden geçirmek gerekiyor. Yani bununla ilgili dataları da görmek gerekiyor. Tümüyle isteyen ve belirtileri olan, tabii her isteyene de test uygulanmıyor malum, ama gerçek manada belirti gösteren herkes test uygulanıyorsa, bu vaka sayıları dediğim gibi ürkütücü değil. Burada önemli olan şey sosyal izolasyon, çünkü virüs gerçekten çok hızlı yayılan. Aslında virüs korkutucu bir virüs değil. Yani bu tabii bizim uzmanlık alanımız değil. Sağlıkçıların vermesi gereken bilgiler, ancak bir kıyaslama yaptığımızda ve şu ana kadarki tabloyu incelediğimizde bu virüs çok öldürücü değil ve çok aslında sıkıntılı bir virüs değil. Çok hızlı yayılmasının dışında. Çünkü yani her gün şu an sıtmadan da, işte kanserden de ya da araç kazalarından da ya da mevsimsel gripten de çok daha fazla insan zaten hayatını kaybediyor. Bu virüs genel manada gördüğümüz kadarıyla özellikle ileri yaş ve ciddi manada kronik rahatsızlığı bulunan, yani hem ileri yaşta olacak hem de bir kronik rahatsızlığı bulunacak bu tür hastaları etkiliyor olumsuz manada. Onun için aslında şey değil, yani benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi sıkıntılı bir şey değil, virüs değil, ancak çok hızlı yayılan bir virüs ve bunu engellemenin tek yolu da sosyal izolasyon, yani temasın minimize etme, neredeyse işte sıfırlama, herkesin kendisini, ailesini karantinaya alma, el yüz hijyenine çok dikkat etme vesaire gibi durumlar ön plana çıkıyor. Buna dikkat edersek, yani sosyal izolasyonu ve bireysel hijyeni ön planda tutarsak, şu anki tablo, Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo beni ürkütmüyor, beni korkutmuyor dünyadaki tabloyla kıyasladığım zaman. Ancak dediğim gibi İtalya'da durum çok ağır. Yani İtalya, Çin'i vesaire geçti. İspanya'da İtalya'nın hemen ardından geliyor. Durum niye oralarda çok ağır? Çünkü başından itibaren çok ciddiye almadılar. Sosyal izolasyonda hala bir takım sorunlar yaşıyorlar. Turist giriş çıkışlarıyla ilgili şey devam etti. Yani hastalığı ilk yayılmasından itibaren o yönde önlem alınmadı. Özellikle Çinli turistlerin. Çünkü İtalya biliyorsunuz çok ciddi manada turizmle ayakta duran bir ülke ve Çinli turist sayısı da hem İtalya'da hem İspanya'da hem Fransa'da son derece yoğun. O önlemler alınmadığı için İtalya'da iş kontrolden çıktı. Tabii kontrolden çıktıktan sonra toparlamak çok zor. Yani İtalya ve İspanya'nın durumu şu an o. Şu an Amerika'da da benzer bir durum var. Önce ciddiye almama, sosyal izolasyon gibi bir takım tedbirleri almama ciddi manada sorunlara neden oluyor. İngiltere'de benzer bir sorun yaşıyor. Türkiye bu anlamda biraz daha erken davrandı. O nedenle kontrollü gittiğini görüyoruz. Bu kontrollü giriş dediğim gibi korkmamamız adına önemli bir veri. Dünyadaki temel sorun da şeydi. Yani kontrolsüz ve yani şeyin, devletin, hükümetlerin, idarecilerin kontrolünün dışında gitmesiydi. Tek korkmamız gereken şey o aslında. Buyurun.
Açıklamalarınıza destek olacak açıklamalarda bulunmuş. En erken tedbir alan ülkeyiz demiş. Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum size. Yeni bir dünya inşa edilecek diyor Erdoğan. Dünyada salgın sonrası yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceğini vurgulayarak Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz diyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doğru, yani konuşmamın başında Ekonomist dergisine vurgu yapmamın bir nedeni de buydu. Yani bir komplo teorisi olabilir. Ancak bu ve buna benzer virüslerin özellikle de 21. yüzyılda ben açıkçası çok fazla da kendi kendine çıkan ve yayılan şeyler de olduğunu düşünmüyorum. Yani 21. yüzyılın yeniden şekillendirilmesi adına operasyonun bir parçası olarak görenlerden birisiyim. Bütün emarelerde o yönde. Elbette yani günümüzde hijyende çok ciddi sorunlar var. Yani ben de işimden dolayı tüm dünyayı dolaşan birisiyim. Ve yani çok hakikaten berbat görüntülerle karşılaşıyoruz. Özellikle de batıda, doğuda hadi imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Hani işte Afrika'da vesaire ama yani Avrupa'da da hijyen anlamında, temizlik anlamında çok ciddi sorunlar vardı. Hala da var. Bunlar tabii ki bu tür hastalıkların oluşması ve yaygınlaşması anlamında önemli etkenler. Ancak onun dışında dünyanın yeniden dizaynına dönük bir hamle olarak görüyorum bunu. Şu an bütün dünya ekonomileri çökmüş vaziyette. Bütün şirketler borsada %50 ve üzerinde değer kaybetmiş vaziyette. Dolar, özür dilerim, petrol zaten işte 20 dolarlara indi neredeyse. Dolayısıyla dolar endeksi hayatı bulunan ülkeler, işte Rusya, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi ülkelerde çok ciddi ekonomik darboğazlar söz konusu. Burada şu an dünyadaki birincisi gelirin dağılımı yeniden ele alınıyor. İkincisi son yıllarda dijital paraya geçme, yani madeni ve kağıt paranın ortadan kaldırılmasına dönük uluslararası anlamda ciddi bir şey vardı, operasyon vardı, bir zorlama vardı. Bu süreçle beraber dikkat ederseniz paraya dokunmama en önemli unsurlardan bir tanesi haline geldi. Yani kredi kartıyla ödeme, hatta mümkünse temassız ödeme. Dolayısıyla bu zaten kurgulanan şeyin hayata geçirildiğini de bu yönüyle görmüş oluyoruz. Yani dijital para operasyonu yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. O da devam ediyor. Çünkü bazı ülkelerde bazı istenmeyen liderlerin tasfiyesi noktasında bir takım hamleler anlamına geliyor bu yapılan yani son şey operasyon. Bir de dediğim gibi burada çok ciddi manada sermaye el değiştirecek. Milyarlarca dolar işte şeyler bonolar vesaireler işte şirketlerin hisseleri yerlerde şimdi onlar toparlanıyor, satın alınmalar yapılıyor. Ondan sonra tekrar eski şeyine dönecek ve bu arada da çok ciddi miktarda para bir yerlerden bir yerlere gitmiş olacak. Tabii deri altı çip vesaire gibi de bir takım biliyorsunuz şeyler var, mevzular var. Bill Gates'in öncülüğünü yaptığı. Yani o da projenin ikinci bir ayağı olarak düşünülebilir. O nedenle dünya yeniden şekilleniyor. Doğru okuyabilirsek, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği şey bence o. Doğru okuyabilirsek bizler bu süreci lehe çevirebiliriz. Doğru yok okuyamasak da bu yıkılan binanın altında kalma ihtimalimiz bizim de pekala var.
Sayın Timurtaş, son olarak size şunu sormak istiyorum. Amerika'da virüs krizi deniliyor. New York Belediye Başkanı mücadelenin aylarca süreceğini belirterek hükümetten daha fazla destek istemiş. Trump ise Nisan ortasında hayatın normale döneceğini savunuyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu haberi?
Sosyal izolasyon eğer çok doğru yapılabilirse ben de bir iki ay içerisinde toparlanacağını düşünüyorum. Yani Nisan belki çok erken olabilir ama yani işte iki aylık bir süreç içerisinde toparlanabileceğini düşünüyorum ben de. Ama dediğim gibi burada müdahale yöntemleri çok önemli. Türkiye tabii şu an bizim için önemli. Çünkü her ülke kendi karantinasını yaşamaya başladı. Giriş çıkışlar durdurulmuş vaziyette. Ben de Türkiye'de bu işin bir iki ay içerisinde toparlanabileceğini düşünüyorum. Zaten virüs insan vücuduna alışkın bir virüs değil. O nedenle ortalama 15 günde de yok olan bir virüs ve hani mutasyona uğramakla beraber insan vücudunda uzun vadede kalmaya niyeti olmayan bir virüs olarak uzmanlar açıklıyor. O nedenle ben de bir iki ay içerisinde Türkiye özelinde toparlanacağını düşünüyorum. Ama tabii dünya özelinde bu süreç biraz daha zaman alır. Yani 2020 yılı bu şeyle pandemi gündemiyle kapanır diye düşünüyorum.
Sayın Timur Taş, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timur Taş hattımızdaydı. Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Zeynep Yıldırım ve Zeynep Karaışık'tı. Ben Tülin Bilen ve kumanda başında Burak Hararoğlu. Sizlere güzel bir gün diliyoruz. Yarın tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.